5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Cenezen.
Ben Cemre Karapınar.
Abi nasılsın bölüme girmeden önce?
Ah, iyiyim iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Aynı.
Aynı dedim. Bugün Ay'a mı gidiyoruz?
Evet, Ay'a gidiyoruz.
Onun hakkında konuşacağız.
Evet. Bugünkü bölümümüz Ay'da kas gelişimi nasıl olur?
Ya Koreli evet kurduğumuzda... bak onunla ilgili çalışmalar da vardı. İnsanların boyları uzuyor
evet.
Ama kasları yer çekimi olmadığı için bayağı kuvvetsizleşiyor. Onun için o bindikleri araçlarda direnç egzersizi yapabileceği
evet.
İstasyonlar var.
Özel istasyonlar var.
Ya hiç aklına geldi mi acaba senin? Bu insanlara biraz böyle hormon versek daha iyi belki koruyabilirler kaslarını. Ama başka yan etkileri de oluyordur tabii.
Yan etkileri olabilir ya.
Düşünmüşlerdir bence bunları.
Muhtemelen bundan. Düşünmüşlerdir. O yüzden o işe bulaştıklarını sanmıyorum.
Evet.
Çünkü herhalde kontrol etmesi daha zor bir alan. Alışkın değiliz bir kere.
Düşünsene orada bir adamın roid rage olduğunu. Diyorum dünyaya sert iniş yapacak.
Dünyaya drill.
Yani.
Evet olabilir. Çok sıkıntılı bir durum. Ya bak harbiden sen diyene kadar onu düşünmemiştim. Psikolojik etkenleri de.
Evet.
Çünkü orada şimdi zaten psikolojik olarak tabii ki hazırlanıyor oraya giden astronotlar ama. Yani yine de sıkıntılı bir durum. Uzay boşluğundasın veya başka bir yüzeydesin, ayın yüzeyindesin. Yani bir de üstte Roid Rage. Orada sanırım Among Us diye bir oyun var biliyor musun?
Hayır.
Orada böyle birbirlerini bıçaklıyorlar. Onun gibi olabilir.
Ya
uzay istasyonunda.
Houston'a gider yaparsa olacakları düşünebiliyor musun?
Bağımsızlığını ilan edip kendi ülkesini veya kendi gezegenini kurabilir daha da kötü. Roid Nation. Evet, bu arada abi Ay'a gidiyoruz ve ilk olarak bize ulaştılar. Çok teşekkür ediyoruz dediler.
Kim ulaştı oğlum?
Abi bilmiyor musun?
Neyi?
Bizim podcast'i çok beğendikleri için uzaya gidecek ekipte yer almamızı istiyorlar. Oradan
Vay.
Yayın yapacağız.
Onur duydum.
Evet ama bize özel gym sağlayacaklar mı? O konuda hala karışıklıklar var.
Ya zaten orada yapmayız antrenmanı.
Of. Abi götür beni Ay'a şarkısını biliyor musun? Ay'a.
Ne yazık ki duydum. Çok sev. Zaten müziği çok sevmiyorum. Hı-hı. Onu duyunca böyle biraz daha irrite oluyorum.
Ay'a gidesin geliyor mu onu duyunca?
Yok hayır gelmiyor. Gitmeyesim geliyor.
Belki birilerinin Ay'a gidesi gelmiş ya bu şarkıyı duyduktan sonra.
Hakikaten duymuşlar ya.
Olabilir.
Ama niye sert iniş yapıyorsun ki Ay'a?
Abi Türk. Bak madem Türk'sün göster ülksün diye mi? Söz var yani. O yüzden Ay'ı korkutacağız. Ürküteceğiz biraz. Biz geliyoruz diyeceğiz.
Elon Musk da gelmiş zaten.
Evet.
İyice gaza gelmiş bizimkiler oğlum.
Evet. Elon Musk roketi vereceğim size demiş. Dayayacak bize ucuz roketi kalkarken patlayacağız sonra. Biliyorsun SpaceX'in roketi kalkıştan sonra patlamıştı.
Evet. Sürekli zaten patlıyor onların. Defalarca
evet.
Kullanıyorlar galiba şeyleri. Daha ucuza getiriyorlarmış böyle.
Evet.
Adam tam bir çılgın bilim adamı ya.
Bilim adamı değil ya.
Ya bilim adamı değil tam. De böyle. Daha böyle
girişimci gibi.
Pazarlayan bir herif daha doğrusu.
Parayı veriyor. Sonuçta parası çok. Yani yeni icatlar bulmuyor yani. O ekibi
yani.
Buluyor. Bu şekilde. Garip. Elon Musk da garip bir adam. Bütün dünyaya bedava internet ve hızlı internet sağlamak için Starlink projesi var onun.
Evet. Hatta bir de Neuralink diye bir şey vardı galiba. Zihinleri
evet,
birbirine Neuralink. Bağlayacaktı.
Sanırım. O daha herhalde geliştirilme aşamasında ama Starlink şu an çalışıyor ve hani atmosferde görülebiliyormuş. Böyle ışık hüzmeleri halinde çok hızlı geçen şeyler varmış.
Çok şaşırdım.
Bu insanlar korkup uzaylı şeyi falan yapmışlar hani. UFO mu bunlar falan diye ihbarda bulunan çok olmuş.
Tüfekle ateş edenler vardı Türkiye'de. Yok muydu oğlum?
Ya şimdi Starlink'in ana sayfasından görülecekmiş hani senin konumundan saat kaçta geçeceği falan şu dönemlerde geçiyormuş. Yani bakıp izleyebilirsiniz. Bayağı değişik bir olay.
Güzel, merak ettim. Yani herkese ulaşıyorlar böylece herkese daha fazla ürün satabilirler.
Evet.
Güzel bir şey.
Güzel bir şey.
onlar için.
Onlar için. Bir de bu Starlink'in şöyle bir olayı varmış. İleride tüm dünyaya ulaştıktan sonra sürekli gökyüzünde görülecek ışık hüzmeleri olacakmış. Parlak.
Biz göreceğiz sürekli.
Sürekli göreceğiz, evet.
Garip.
İyice bilim kurguya doğru gidiyoruz.
İlk başta çok garip gelecek ama sonra alışacağız herhalde. Her şeyde olduğu gibi.
Evet. Bakalım. O zaman konumuza geçelim.
Geçelim.
Çok zaten alakalı bunlarla değil mi? Testosteron.
Aynen.
Evet abi. Erkeklik hormonu diyebilir miyiz?
Evet diyebiliriz. Yani halk arasında en azından öyle biliyoruz. Bize
Evet.
hep öyle öğretildi. Ne bu testosteron? Onu bir konuşalım. Leydik hücrelerindeki kolesterolden salgılanan bir steroidal hormonmuş. Ayrıca böbrek üstü bezlerinde ve yumurtalıklarda da biraz salgılanıyormuş. Daha çok bunlar kadınlarda bu şekilde. Çünkü kadınlarda testisler yok. Bunlar da salgılanıyor daha çok. Erkeklerde kadınlarınkinden 10 kat daha fazla salgılanıyormuş. Ve diyorlar ki erkeklerin daha fazla kas kütlesine sahip olmasının sebeplerinden biri, hatta belki en büyüğü budur diyorlar. Sonradan göreceğiz. Başka faktörler de varmış ama en büyüğü bu deniyor. Ne yapıyor peki bu? En azından bizim podcast'in bizim podcast açısından konuştuğumuz konulardan protein sentezini arttırıyor. Başka anabolik yani yapım maddelerin de salgılanmasını arttırıyor. Yani ne bunlar? Büyüme hormonu gibi, IGF-1 gibi hormonlar. Bazılarını ise baskılıyor. Bunlardan bir tanesi IGF-BP4 hormonu ki bu da IGF-1'in antagonisti. Yani bunun tersinde çalışıyor. IGF-1 baskılayınca protein sentezi biraz düşüyor, kas yapımı biraz düşüyor. Bu testosteron bunu da baskılıyor. Nasıl salgılanıyor peki testosteron? İlk önce bir çift teste sahip olmanız lazım. Daha doğrusu bir çifte de gerekiyor. Bir tane olsa zaten şansınızı maksimize etmek için diyorum. İki tane olsa daha iyi olurmuş. Büyük çoğunluğu testislerdeki bu Leydig hücrelerinden geliyor az önce bahsettiğimiz gibi. Bu da yoksa yumurtalıklardan ve adrenalin bezlerinden salgılanıyor. Ama bunlar çok daha az miktarda oluyor. İkincil öncelik ise testosterona, maksimum testosterona sahip olmak için genç olmak.
Evet.
Testosteron ergenlikten sonra 35-40 yaşına kadar yüksek salgılanıyormuş. Bu yaşlardan sonra ise her yıl %1 ila %3 daha az salgılanıyormuş. Giderek düşüyor bu yani.
Evet.
Testlerin yoksa da hala aynı kurallar geçerli. Kadınlarda da bu şekilde işliyormuş bu. Daha az salgılanıyormuş. Böyle gidiyormuş. Gençken daha fazla salgılanıyormuş. Ağırlık kaldırmak etki ediyor peki? Ağırlık antrenmanından sonra testisler daha fazla testosteron salgılıyormuş. Ama bu salgılanma sadece 30 dakika civarındaymış.
Evet.
Hatta bununla ilgili çok tartışmalar var. Gerçekten bu kısa vadeli boostlar bir etki yaratıyor mu diye. Onlara birazdan geleceğiz.
Tamam.
Bir de biraz antrenman türlerine bakmışlar. Bununla da ilgili çok fazla çalışma bulamadım ama 2010 ve 2017'de yapılan iki tane çalışma var. Bunlar diyor ki yüksek hacimli az dinlenmeli egzersizler diğer egzersizlere kıyasla ağırlık olarak diyorum daha fazla salgılanmaya sebep olmuş. Yani yüksek hacim az dinlenme daha iyi olmuş. Bu kısa vadeli testosteron salgılanmaları için. Fakat uzun süreli antrenmanın uzun vadeli testosteronun arttığına dair veriler çelişkili biraz. Ama hayatında hiç spor yapmamış bir insan spora başlayınca bir artış görülüyormuş.
Evet.
Bilmiyorum kasların artması mı daha fazla salgılattırıyor testosteronu? Yoksa başka bir şeyler mi oluyor?
Hepsidir
Onu
bence
bilmiyorum.
ya.
Evet,
Ben
büyük ihtimal
adrenalin bile işin içindedir yani.
büyük ihtimalle C hepsi.
Evet.
Nasıl pek kasların büyümesine yardımcı oluyor bu testosteron? Her kasın içinde miyofibril denen proteinler varmış. Bunların içinde de filament denilen birbirine paralel uzanan proteinler var. Bunlar birbirinin içine geçerek kuvvet üretiyor. Aktinler, miyozinler. Bu kasa gittik. Bundan azıcık zoom out yaptığımızda ise kas liflerinin yanlarındaki uydu hücreleri görüyoruz. Egzersiz yaptıkça az önce bahsettiğimiz miyofibriller zarar görüyor ve bir bağışıklık sistemi tepkisi meydana geliyor. Yani bir enflamasyon oluyor. Bu süreçte kasın iyileşmesine ön ayak oluyor. Bu aynı zamanda uydu hücrelerini de uyandırıyor ve bu hücreler bağlı oldukları kas lifleri içine geçiyorlarmış. Her uydu hücrenin çekirdeğinde daha fazla kasılma proteinini üretmesini sağlayacak talimatlar var. Böylece kas büyümesinin çoğu bu proteinlerin kasa eklenmesiyle oluşuyor. Sonra büyüme hani sadece kas dokusunda olmuyor. Hani bicepsin böyle kasında ama bağ dokularının da büyümesiyle oluyor. Tendonlar, ligamentler bunların hepsi kuvvetleniyor.
Evet.
Ama kasların içinde de su da topluyor. Sadece liflerin gelişmesinden değil de kasın su hacminin artmasıyla da büyüme oluyor.
Evet.
Hani bu şeyden antrenmandan sonra böyle pump olursun onu hissedersin. Bu tür şeyler de oluyor. Bir de testosteron uydu hücre bölünmesini arttırıyor. Az önce bundan bahsetmiştik. Ama burada bana ilginç gelen bir şey olmuştu. Bu daha çok tip 1 kas hücrelerinde oluyormuş. Uydu hücre bölünmesini arttırması. Bu da tip 1'lerin daha çok büyümesini açıklıyormuş. Ben ilk başta buna şaşırmıştım. Tip 2'ler daha fazla büyüyor sanıyordum. Hı hı. Ama tip 1'ler daha fazla büyüyormuş.
Evet.
Hatta geçenlerde şöyle bir şeye denk geldim ve çok şaşırdım. Sedanter insanda, yani hareket etmeyen insanda, spor yapan, kuvvet çalışan insana kıyasla yüzde bakımında hızlı kasılan kas lifi daha fazla.
Oo.
Kuvvet çalışan da bu insana kıyasla hızlı kasılan kas lifi, hani illa böyle güç kuvvet dediğimiz kas lifi, yüzde olarak daha az. Ben buna çok şaşırmıştım.
Belki bunun performanslı, hani performansı olan bir etkisinden dolayı böyledir.
Evet, büyük ihtimal öyledir. Çok da derinine inmedim. Belki başka bir bölüm için çalışırız, konuşuruz onu.
Evet, ilginç bir konu.
Burada testosteron peki işin içine nasıl geliyor? Her kas hücresinde testosteron gibi hormonlardan mesaj alınmasını sağlayan androjen alıcıları bulunuyor. Yani bunlara mesaj geliyor ve bazı şeyler oluyor. Testosteron geliyor, hücreye bağlandığında DNA'mızın bulunduğu çekirdeğin üzerine geçiyormuş ve daha fazla protein üretilmesini sağlayan genlerin kopyalanmasını sağlıyormuş. Bunu şey gibi benzetmişler. DNA bir protein yemek tarifi ise, DNA bir proteinin yemek tarifi ise, testosteron da hücrenin tarifi okumasını ve daha fazla protein yapılmasını sağlıyormuş. Bu şekilde benzetmişler. Benim hoşuma gitti. Burada paylaşayım dedim. Testosteron aynı zamanda başka büyüme faktörlerinin de salgılanmasının uyarısını veriyor. IGF-1 gibi, büyüme hormonu gibi ve uydu hücrelerin çoğalmasını ve aktivasyonunu da arttırıyor. Yani testosteron ana işlev olarak bazı proteinlerin salgılanmasını arttırarak kas büyümesini arttırıyor. Tüm protein sentezini arttırıyor ama şimdi bu biraz tartışmalı olacak. Ben de biraz şaşırmıştım ama yıkımını yavaşlatmıyor diyor. Fakat şunu diyor, yıkılan amino asitlerin tekrar kullanılma oranını arttırıyormuş. Bu yüzden yıkımını yavaşlatma gibi bir etki yapıyormuş. Yani bu biraz tartışmalı.
Evet.
Eskiden çünkü yıkılmasını direkt böyle durduruyor ya da direkt yavaşlatıyor diye bir şeyler okumuştum eski kaynaklarda. Ama yeni kaynaklarda bu amino asitlerin, yıkılan amino asitlerin tekrar kullanılma oranını arttırıyormuş.
Yani dolaylı yoldan etkiliyor.
Evet, aynen. Evet. Bir de testosteron mesenkimal kök hücrelerinin, yani neymiş bunlar? Birkaç farklı hücreye dönüşebilen hücrelermiş. Bu hücrelerin yağ hücreleri yerine kas hücrelerine dönüşmesini arttırıyormuş. Bu şey gibi oluyor, yağın kasa dönüşmesi gibi geliyor ama öyle bir şey değil. Bu hücrelerin, yani mesenkimal hücrelerin yağ hücreleri yerine kas hücrelerine dönüşmesini sağlıyor. Evet. Testosteron da enerji için yağ hücresi kullanımını arttırıyor. Ne oluyor böylece? Yağ kütlesi azalıyor.
Evet.
Yani kilo sabit kalsa da dışarıdan herhangi bir testosteron arttırıcı faktör olunca yağ kütlesi bu şekilde düşüyor. Böyle yardım oluyor. Bir de farklı bölgelerdeki hücreler farklı hormon duyarlılıklarına sahipmiş. Yani bazı kaslar testosteronla daha fazla büyüyormuş. Örneğin bunu şeylerde görürüz. Vücut geliştirme yapıyorlar örneğin. Anabolik steroid kullanıyorlar bunun için. Ve bazı insanların trapezlerinde, omuzlarının yan tarafında birazcık daha fazla büyüme görüyoruz.
Evet.
Bu oradaki androjen alıcılarının daha yoğun olmasından kaynaklanıyormuş. Bu çoğu kişi için böyleymiş. Hatta bazen insanların dışarıdan madde alıp almadığını anlamanın yollarından biri de bu olabilir.
Evet.
Buralarda fazlaymış. Bir de yanlış hatırlamıyorsam quadricep'in yan tarafında, yani vastus lateralis de biraz daha yoğunmuş. Buraların daha çok büyümesini sağlıyormuş çoğu insanda. Bir de testosteron ne kadar etki ediyor diye baktığımız zaman bu istatistik olarak bir hesaplama ve büyük bir range aslında. Şimdi çok büyük bir range gibi gelmeyecek ama James Krieger'ın bir yazısından bunu alıyorum. Erkeklerde fizyolojik seviyelerde testosteronda her 100 nanogram bölü desilitre artışta, ki bu ciddi bir artış, 0.3 ila 0.6 kilogram yağsız kütle artışı sağlandığı görülmüş. İstatistiğini böyle hesaplamışlar. Ama bir taraftan da örneğin Lane Norton son zamanlarda bunu ortaya çıkarmıştı. Onun yazılarından ve videolarından birkaç tane not çıkardım. Diyor ki yani testosteron belki de bu kadar etkili olmayabilir kas gelişiminde. Belki başka şeyler de daha etkili olabilir. Böyle bir iddialar var. Ve diyor ki daha önemli olan test ürünü olan dihidrotestosteronun yapıştığı androjen alıcısının miktarıymış.
Evet.
Yani diyor ki bir insanda dihidrotestosteron alıcısının miktarı daha fazlaysa bu insanın daha fazla kas kütlesine sahip olmasına sebep olabilir.
Evet.
Yani testosteron daha fazla DHT'ye bağlanabiliyor. Hı. Bu şekilde doğal bir yoldan etki yapıyor olabilir.
Bu biraz arz talep meselesine benziyor.
Biraz yani benziyor, evet.
Üretim var ama alıcı yoksa istediği hedefe ulaşamıyor. Ama alıcı yeterliyse, üretim hani alıcıları karşılıyorsa o zaman yeterli büyüme oluyor gibi.
Evet. Onun gibi oluyor. Yani buradan görüyoruz ki hani kas büyümesinde test her zaman ön planda olarak görüyoruz ama başka hormonlar da süreçte etkili. Bu yüzden de dışarıdan testosteron alan kişilerde aynı dozu alan iki kişide farklı etkiler görülebiliyor.
Evet.
Kimisi çok daha yüksek doz almak zorunda kalıyor aynı etkiyi görmek için. Kimisi çok daha düşük dozlarla çok daha iyi bir etki sağlayabiliyor. Bu da onu açıklayan faktörlerden biri. Büyük ihtimalle çok daha karmaşık bu.
Evet.
Buradan da yine hormon hipotezine geçeceğiz. Başlangıçta biraz bahsetmiştik. Bu hormon hipotezi diyor ki hormon seviyelerinde kısa süreli yükselişler, yani antrenmandan sonraki yükselişler gibi kas gelişiminde etkili olabilir. Evet, egzersizden sonra bu test ve benzer hormonlar salgılanıyor ve kas gelişimi için önemli diyorlar. Ama şu ana kadar bunu destekleyecek sağlam bir kanıt yok. Bunun yerine hormonların ortalama olarak daha yüksek seyrettiği, yani baseline'ın temelin yüksek olması büyük ihtimalle kas gelişimini daha çok etkiliyor. Buradan da yine mitlerden bir tanesine gelmek istiyorum. Soya ürünleri testi düşürür mü, düşürürse ne kadar düşürür? Bu çok tartışma konusu. Böyle düşünmelerinin bazı sebepleri varmış. Ama çalışmalara baktığımızda, özellikle son zamanlarda bulduğum bir tanesine, 41 çalışmayı içeren bir meta analiz yapmışlar. Bunlara bakmışlar. Erkeklerde doz ve çalışma süresi fark etmezsizin soya proteini ya da izoflavonun total testosteron, serbest testosteron, estradiol yani bu östrojenin bir tipi ya da estron, bu da östrojenin başka bir tipi, etkilemediği görülmüş. Bu bana şaşırtıcı gelmişti. Biraz daha böyle derine daldığımda daha başka bir şeylere rastladım. Peki kadınlarda bu hormonları etkiliyor muymuş diye 2009 tarihli Hooper tarafından yapılmış bir meta analiz. Bu meta analiz ise 47 çalışmalı bir meta analizmiş. Menopoz öncesi kadınları kriter olarak almış. Soya veya izoflavon tüketiminin estradiol, estron ya da seks hormon bağlayıcı globulin dediğimiz bir madde var. Bu seks hormonlarını bağlayan bir madde. Yani östrojenleri, testosteronları bağlıyor. Bunların bir şekilde kullanılmamasını sağlıyor. Bunların konsantrasyonunu etkilememiş menopoz öncesi kadınlardan. Ama luteinizing hormon yani LH ve foliküler stimulan hormon yani FSH bunları düşürmüş. Bunlar da biraz etki yapmış fakat dediğim gibi estradiolda, estronda çok fazla bir etki yapmamış. Ve menstrual döngüyü 1,05 gün arttırmış. Böyle bir etki var. Belki de bu büyük bir etkidir. Bilmiyorum.
Olabilir. Peki şimdi benim hiç tanıdık olmadığım bir olay. Yani soya ürünlerinin veya soya proteinin neden testosteron veya diğer hormonları etkilediği düşünülmüş. Nereden çıkmış bu şey?
Bilmiyorum açıkçası.
Biri öyle mi demiş? Soya sütü içiyorsunuz da siz küçük kalırsınız falan.
Ya muhtemelen böyle bir mekanistik düşünce vardır orada.
Ya da veganlıktan falan çıkmış olabilir.
Olabilir. Ya ama belki düşünmüşlerdir. Soya ürünleri tüketince belki soyanın içinde bir madde var. O maddeyi tüketince testosteronu dolaylı yoldan düşüren maddeler salgılanıyordur belki. O yüzden öyle düşünmüş olabilirler. Ama bu da böyle biraz mythbusting gibi oldu aslında.
Oldu. Biraz durduk yere karıştırmışlar olayı gibi. Sanki soya hiç şey atmasalar.
Yani.
Gayet normal. Soya filizini yersin, soya sütünü içersin yani.
Şundan da gelmiş olabilir. Diyorlar ki Orta Asya'daki erkeklerin testosteronları biraz daha düşük diyorlar. Bunu kanıtlayacak ben bir şey görmedim. Bilmiyorum. Onlar da çok soya ürünü tüketiyor. Bildiğin gibi. O yüzden belki bir direkt alaka kurmuş olabilirler. Ama pek bunun pek temeli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet.
Çok şey ya. Orta Asya'ya falan gitmeyelim bence hiç şu an. Çok karışık. Hangi tarih, hangi dönem falan filan.
Evet. Bir de testosteron arttırıcı ürünler var.
Evet.
Bunlardan en son
Testo
rastladığımdan ilk önce bir tane bahsedeceğim. Çok küçük bir çalışma ama daha önce görmemiştim böyle bir madde. O yüzden bahsedeyim dedim. Dioscorea esculenta diye bir madde. 7-8 tane denek kullanmışlar. Kandaki dihidroepiandrosteron ve serbest testosteronu arttırmış. Fakat bu istatistikler olarak belirgin değilmiş.
boosters.
Yani istatistiksel olarak belirgin olması için genelde P değeri var. Bu P değerinin 0,5'ten 0,05'ten daha küçük olmasını istersin. Bu böyle değilmiş. 0,05'ten biraz daha büyük. O yüzden pek artmış olduğunu söyleyemeyeceğiz. Performanslarında da kuvvet performanslarında da bir etki görünmemiş. O yüzden
Evet.
bu da işe yaramayan maddeler arasında ekleniyor.
En işe yaramaz supplementler. Testo booster.
Evet, ne yazık ki öyle.
O muhtemelen şöyle bir algı yaratıyor piyasada. Hani spora yeni başlamış veya başlayacak biri, henüz bilgisi yok. Testosteron ve steroidleri duyuyor. Kulaktan dolma bir şekilde. Hani onun şeyle değil de işte hani ne bileyim enjekte edilerek alındığını değil de yenilerek de alınabileceğini düşünerek testo booster'a yöneliyor.
Aha
Gerçekten mi?
eskiden öyle sanıyordum, evet gerçekten.
Aa.
Ve çok kişinin bu hataya düştüğünü gördüm. Birçok madde kullanmıştım. Tribulus terrestris diye bir şey
Evet.
vardı. O vücut geliştirme camiasında da çok kullanılır. Bu Tribulus terrestris maddesi cinsel isteği biraz arttırıyor.
Hı
Cinsel isteği de insanlar testosteronla eşleştiriyorlar. Fakat bununla öyle aslında çok da süper bir etkisi yokmuş
Evet.
cinsel isteğin. Daha çok dopamin ve diğer bazı maddeler etkiliyormuş. Testosteron işlevi daha çok etkiliyormuş. Bu tribulus terestisi alınca insan böyle biraz daha cinsel isteği artınca testosteron artmış diye düşünüyorlar ve arttırdığını düşünüyorlardı. Hatta şey söylüyorlardı, anabolik steroidleri bıraktıktan sonra böyle vücut geliştirmeciler hemen ardından bunun gibi bandeler kullanıyorlar ki testosteronun çok düşmesin diye. Ama bunların işe yaradığında da hiçbir etki yok.
Evet.
Hiçbir etki yok.
Çok boş supplementler.
Evet. Sonra birkaç tane daha madde vardı böyle. Sanırım diaspartik asit. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kullanmıştım. Onunla ilgili böyle güzel olabilecek bazı kanıtlar vardı ama çalışmalar hep küçüktü. Ama kanıt onun hakkında bulabildiğim için nereden nasıl aldığımı bile hatırlamıyorum. Almıştım, kullanmıştım.
Merdiven altı.
Yani onu kullanmıştım. Bir de sonra bunların hepsinin mixlendiği supplementler
Ha,
oluyor.
booster diye geçiyor bir de onlar
Test
direkt.
boosterlar. Yani bunlar da büyük ihtimalle öyle azgınlığı arttırıcı maddeler koyuyorlar içine. Ve testosteron arttığını sanıyor insan.
Evet, olabilir.
Evet, yani
Cinsel performans arttırıcı ilaçlar hakkında da bir bölüm yapalım mı?
yapalım.
Öyle.
Hatta son zamanlarda bir tane madde çıkmıştı. O testosterona bakayım tam hatırlamıyorum ya. Hidroksimetil butirat HMB. Son 2 senede popüler olmuştu. Hatta bir çalışmada diyorlardı ki artık maddeyi satan firma mı yaptırdı bilmiyorum. Testosteron alanlara kıyasla daha fazla kas kazandırdıklarını iddia ediyorlardı. Yani
Ya bu tamamen pazarlama şeyi.
evet, yani buradan söyleyelim, o
Buyurun.
test boosterlar
Evet.
işe yaramıyor ne yazık ki.
Yaramıyor.
Gerçekten artmasını istiyorsanız, ki ben bunu kesinlikle yapılmasını tavsiye etmiyorum. Dışarıdan enjekte ya da enjekte olmasa da hap formunda oluyor bunların. Testosteron replasman tedavisinde kullanıyor. Bunların alınması gerekiyor. Diğer türlü arttıramazsınız.
Evet.
Uğraşmayın yani. Yani arttıran bir şey varsa da bunlar yasaklanır.
Evet.
Yani
Doping
bu iş
olarak
böyle.
doping içine girer.
Evet.
Yani bu senin daha demin söylediğin hani reklam ürünü supplement olayı aynı şey gibi. Mısır gevrekleri ilk piyasaya sürüldüğünde Amerika'da işte reklamlarda falan doktorların değil tabii ki de önlük giymiş, beyaz önlük giymiş insanların çıkıp işte her sabah kahvaltı yapın ve kahvaltıda Kellogg's bilmem ne mısır gevreğini yiyin. İşte içinde demir, B vitaminleri, A, C falan hepsi var. Yiyin bunu çok sağlıklı olacaksınız gibi reklam yapmalarına benziyor.
O Kellogg's'u çıkaran abinin bir tarikatı varmış, duydun mu?
Yok, duymadım.
Of.
Şaşırmadım ama neyse.
Ya adam böyle mastürbasyon yapmayı günah olarak görüyormuş. Ve dediklerine göre Kellogg's'u biraz bunun için icat etmiş. Nasıl
Ne
etki
alaka
kur? Hiçbir fikrim yok.
ya?
Böyle bir alaka kurmuş adam.
Mısır gevreği yiyor onun yerine
Evet,
günde
ya
iki kutu falan.
mastürbasyon yapmıyorsun. Bunu günah olarak görüyormuş. Çocuklar yapmasın, bunları yedirin diyorlarmış.
Allah Allah.
Artık
Bu adam kelok satmak
ne
için
oluyorsa.
ne
Evet.
şeyleri
Ya
girmiş
adam
artık.
bayağı deliymiş ya.
Mısır gevreği yiyor musun şu an mesela? Yer
Bayağıdır
misin? Değil
yemedim.
mi? Ben de bayağıdır yemedim.
Ya öyle önüme koyarlarsa yerim de. Hazırlığım, ne bileyim, canım
Satın
çekmiyor.
almazsın değil mi markete gidince mesela?
Almam.
Bende de öyle. Küçükken çok seviyordum da herhalde bilinçlendik artık.
Şeyleri seviyordum ama. Cheerios vardı. Ballı.
Ballı olan. Ben
Bize
onu
böyle.
en nefret ettiğim oydu.
Aa.
Ben Nesquik'çiydim.
Of.
Evet,
Ha, Nesquik'ler de güzeldi. Nesquik'in bir de son zamanlarda çileklisini çıkardılar. Ne kafaysa, ben onu bir sene önce almıştım galiba. Son kullanma tarihi geçmiştir büyük ihtimalle, hiç kullanmadım.
buradan Testo Booster ve Mısır Gevreği önermiyoruz diye
Evet,
bağlı.
hatta markete aç gitmeyin.
Evet, çok şey. Çok iyi bir tavsiye bu arada. Gerçekten öyle. Yoksa abur cubur reyonunda kendinizi sepeti doldururken de bulabilirsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam, sen bunu dedin ama hani testosteronu doping harici bir maddeyle arttıramazsın. Hani böyle bir yolu yok dedin. Ama yine de hani sosyal medyada çok dolaşan postlar var. Şunları şunları yiyin, testonuz artsın.
Pek tabii kanıtlarına bakmak lazım ama ya şunu biliyoruz. Eğer bir kişinin vücudunda bazı şeyler salgılanmıyorsa, bazı maddeleri alamıyorsa, örneğin şeyin alakası söylenmişti. D3, D vitamininin testosteronu düşürebileceği, daha doğrusu
Düşürebileceğin.
testosteronun, yani testosteronu az olan kişilerin D vitamini düşük olduğuna
Ha,
dair bir şeyler
evet.
söylenmişti. Hatta D vitamini eksik olanlarda D vitamini takviyesi yapıldığında testosteron arttığı dair çalışmalar var. Evet, böyle maddeler eksikse eğer, kullanıldığında normal seviyelere çekiyormuş testosteronu. Ama bu aklıma gelen sadece D vitamini var. Tabi bunların hepsini çözmenin yolu doğru düzgün bir beslenme programınız olması.
Yani bir ilk önce
Sağlıklı
kan
çeşitli
testi
beslenme.
olup
Evet. Eksik
eksiklikleri
varsa
görmek
aynen.
çok önemli. Benim de D vitamini eksikliğimde sürekli olarak hani kaslarımda şey oluyordu, kramp ve çekme oluyordu. Sonra D vitamin takviyesinden sonra gerçekten geçti yani o kramplar.
Etkisi oluyor demek ki.
Etkisi olmuştu. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine sosyal medyayı çok dolaştığı için buna da bir açıklık getirelim. İşte karbonhidrat tüketimin bilmem şu kadar fazla olursa işte testosteron salgılanman düşer.
Bana yine saçma geldi.
Değil mi?
Ama şöyle bir şey olabilir belki. Bildiğim kadarıyla obez bireylerde biraz daha düşük oluyor testosteron.
Ama obez.
Evet.
Yani.
Yani
Ya belli ki bazı başka sağlık problemleri de olacak.
evet,
Sadece
yani bence
testosteron değil.
karbonhidratı biraz fazla tüketerek çok fazla kalori fazlalığı olmuştur. Kilo alarak böyle testosteron düşürmüştür belki, bilmiyorum.
Ya biz şimdi normal birey bakalım. Normal hani obez veya işte kilolu olmayan da hani belki biraz yağ oranı işte %17'lerde, %20'lerde olan bir birey. Hani günlük aldığı kalorinin %60'ını veya işte ne bileyim %70'ini karbonhidrattan alıyorsa illa bu testosteronun çok düşük olacağı anlamına gelir mi?
Bana saçma geldi, pek
Değil mi?
sanmıyorum.
Çünkü futbolcular böyle besleniyor. Adamlar sürekli karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. Protein daha düşük yiyorlar falan filan. O yüzden buna da bir açıklık getirmek istedim.
Evet. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Kilo verirken genelde özellikle yağ kütlesi biraz daha düştüğünde, yağsızlaştıkça testosteron salgılanımı düşüyor.
Evet.
Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ha, ne yapılabilir? Belki kilo verirken biraz daha yavaş verilmeli. Bunun karşısına geçmek için.
Bir de
Bu tür
yağ
şeyler
oranını
yapılabilir.
ne kadar düşürebilirsin hani zaten sağlıklı olarak. Şimdi
Yani.
modelleri görüyorlar sosyal medyada, dergilerde. Yani adamın yağ oranı belli ki %7 falan. Ama full kas böyle bisepsleri 50 santim falan yani. Kupkuru bir derisi var. Sonra diyorlar ki işte abi süt yememiş, süt içmemiş, hiç süt ürünleri yememiş gibi yorumlar oluyor.
Ona, evet, ona bağlıyorlar.
Ona
Ya da o
bağlıyorlar.
kişi de ona bağlıyor. Ondan olduğunu
Evet.
sanıyor.
Ama
Yani.
neden acaba takviye edici maddeler?
Evet. O insanın şunu göz önünde bulundurması lazım. Dışarıdan bakan insanın. Aynı şeyi yapınca hani o yağ oranına gelmek için büyük ihtimalle şey gibi, toplama kampı kurbanı gibi olması lazım. 75-80 kilo bir çocuk diyelim. Yani o yağ oranına gelmesi için büyük ihtimalle, atıyorum yani, tamamen 60 kilo falan olması lazım.
Evet.
Yani ağırlık çalışsa da. Yani bunu göz önünde bulundurmuyor insanlar.
Sağlıksız
Evet.
zaten tamamen ya.
O yüzden ben o dergilerden mümkün olunca uzak durulmasını tavsiye ediyorum.
Dergiler de değil artık zaten de. Telefonunu açtığın an hani bir tane fitness postuna
Ha
bakarsan
evet.
50 bin tane daha geliyor ya böyle
Evet.
keşfetine.
Aynen.
Ya ve hepsi birbirinin aynısı. Böyle hani bir tane adam var orada. Yağ oranı bayağı düşük ve hani böyle sıfır şey kas kütlesi de çok yüksek. İşte deri kağıt gibi. İşte deri inceliğine bak, deri kalitesine bak, şuna bak, buna bak diye 50 tane post var aynı adam üzerinden yani.
Ve böyle o insanların övüldüğünü görünce
Evet.
dışarıdan gören insanlar daha beter onun gibi olmak istiyorlar.
Evet.
Ne yazık ki. Ben de tabii benim zamanımda öyle Instagram çok yoktu.
Evet.
Facebook vardı. Dergilerden görüyorduk öyle
Dergiler vardı.
şeyleri. Ve neyin ne olduğunu pek bilmiyorduk. Ama sonra zamanla anlıyorsun ki hani oraya giden yol daha doğrusu o gittiğin yer, ulaştığın yer seni çok da memnun etmeyebilir. Sandığınız gibi olmuyor.
Evet. Bu şey gibi hani yol boyu çok fazla acı çekiyorsun çünkü sonunda çok mutlu olacağını düşünüyorsun ama sondaki mutluluk yetmiyor.
Evet, yetmiyor.
Ha, önemli olan o yüzden her zaman o gittiğin yolda mutlu olman.
Evet. Zevk için çalışıyorsanız, kuvvetlenmek ve sağlık için çalışıyorsanız o tür maddelerden mümkün olunca uzak durmak lazım. Kime bırakmak lazım o maddeleri? Gerçekten ihtiyacı olan, herhangi bir sebepten dolayı o hormonlar, testosteron gibi hormonlar vücudunda salgılanmayan ya da az salgılanan ya da bir kırık, yanık tedavisinde de kullanılıyor bu
Evet.
anabolik steroidler. Bu kişiler kullanmalı.
Evet. Ki hani şey tıpta testosteron kullanımına da ufak bir değinelim kapatmadan. Yani genelde hangi hastalıklarda kullanıldığından bahsediyordun. İstersen oradan
Evet,
devam
kırıklarda
edelim.
kullanıldığını okudum. Yanık
Evet.
tedavisinde kullanıldığını
Hı.
okudum. Atıyorum bir sebepten dolayı kişinin testisleri alınıyor.
Hı.
Bilmiyorum belki kanser oluyor ya da savaşta kaybediyor
Evet.
testislerini. Vücudunun bir şekilde testosteron üretemediği için dışarıdan alıyor. Bunlar için oluyor. Ya da herhangi bir sebepten vücuduna testosteron salgılanamıyor. Hipogonadoizm diye bir rahatsızlık var. Ondan oluyor. Dışarıdan o insanların testosteron alması lazım. Bir de şimdi bu bazı insanlar ters gelecek. Ama eğer bu işten para kazanıyorsanız, yani bir sporcuysanız, fizikle uğraşan birinden bahsetmiyorum, sporcuysanız bence bunlar bir yere kadar kullanılabilir bu maddeler. Ama tabii bunlar da yakalanınca başınızın belaya gireceğini de yani
Garanti
tahmin etmeniz lazım.
ediyoruz.
Ha bir de kullanırsa belki gerçekten aktörler ve böyle şeye profesyonel modeller kullanmalı. Bence
Evet.
onun dışında kimsenin bulaşmaması gerekiyor. Değmez yani.
Değmez.
Evet.
Ki yine yaptığımızı yapın. Şey yaptığımızı yapmayın.
Aynen
Dediğimizi
dediğimizi yapın.
yapın. Mantığında oldu. O zaman bu böyle çok düşük bitti ya böyle
Evet.
hani sen biraz şey oldun ya flashbacklerle sanki öyle olmuş gibi hissettim.
Gerçekten öyle oldu.
Değil mi?
Evet.
Biraz yüzün düştü vallahi. O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uyuşturucudan ve diğer dopingli maddelerden uzak durun.
Don't do drug
Aynen. Neydi?
kids.
Champions never use drug. Öyle bir şey vardı FBI'ın projesi. Çocukları Atari salonunda böyle yazan.
Oo anladım. Ne kadar büyük bir yalan.
FBI'da orada adam kullanıyor değil mi böyle
Yani.
uyuşturucu falan. Evet. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.